Geniş mi cihan?
Merhaba değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz güzel Türkçemizle sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bir Çeşme Cihan programıyla yine birlikteyiz. Yine bölgemizi, Türkiye'yi ve dünyayı konuşacağız. Ben Kudret Bülbül, İlyas Balcı, Arzu Yaman ve Murat Baran ile birlikte bu programı sunuyoruz. Teknik masada bize Sertaç Çokoy katkı sunuyor. Başlarken hemen belirtelim, bizi TürkiyenSesiRadyosu.com adresinden de dinleyebilirsiniz. Bugün sizlerle Türksoy, Türk dili, kültürü, medeniyeti hakkında konuşacağız. Konuğumuz Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Doktor Fırat Purtaş. Sayın Purtaş hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Programa başlarken sosyal medya adresimizi de paylaşalım. Bizi çeşmecihan.tr Twitter adresinden takip edebilir, gelecek programlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kudretbulbul.tr@gmail.com adresine mail göndererek bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Değerli hocam, ben sizi tanıyorum ama isterseniz konuklarımız açısından biraz sizi tanıyarak başlasak.
Tabii memnuniyetle. Ben de öncelikle bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Türkçe konuşan, Türkçe düşünen, Türkçeyi seven herkes gerçekten bizim dünyamızın parçası. Ve biz de Türk dünyasının UNESCO'su olarak Türkçenin sanata, kültüre, insanlığa katkısının daha fazla tanınmasına gayret gösteren bir kurum temsilen burada bulunuyoruz. İsmim Fırat Purtaş. Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı olarak bugün sizin konuğunuzum. Ama aynı zamanda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesiyim. Çok şükrediyorum ki 10 yıldan bu yana da Türksoy Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Bu çerçevede gerçekten kültürümüze, medeniyetimize, insanlığa çok değerli hizmetler, katkılar yaptığımıza inanıyoruz. En azından bu anlamda çorbada tuzumuz bulunduğuna inanıyoruz. Bugün bu toplantımızın da bu açıdan, bu programımızın da faydalı olmasını diliyorum. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
Hocam, Türksoy'u konuşacağız. Oradaki kurumsal temsilinizi de konuşacağız. Belki siz diğer programları da konuk etme adına biraz ilgi alanınızdan bahsetseniz.
Tabii ki ben
akademik olarak
Gazi Üniversitesi'nde 1994 yılında mezun olduktan sonra önce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimimi başlamıştım. Bu süreçte Rusya Federasyonu hükümetinin vermiş olduğu bir yüksek lisans bursunu kazandım ve 1997 ile 2000 yılları arasında St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Ve bu sayede Rusçayı öğrenmiş oldum. Aslında beni bu alana yönlendiren o dönemde asistanı olduğum hocam Profesör Refet Yinanç'tı. O özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri konusunda, Türk dünyası konusunda uzmanlaşmamı istiyordu. Ve bunun için de Rusçanın gerekli olduğuna inanıyordu. Onun teşvikleriyle işte bu Rusya'daki 3 yıllık yüksek lisans programını tamamladım ve daha sonra doktoramı yine Gazi Üniversitesi'nde
daha çok
bitirdim.
Rusya üzerine mi akademik
çalışmalarım ağırlıklı eski Sovyet coğrafyası ve Türk Cumhuriyetleri. Evet. Rusya'nın işte yine dış politikası çerçevesinde Türk Cumhuriyetleri ilişkileri odak noktam diyebilirim.
Dolayısıyla akademik ilgi alanınızla çalıştığınız kurum büyük oranda örtüşüyor.
Evet, evet. Yani bu bana çok akademik tabii, olarak da katkı sağlayan bir
bu her durumda örtüşmez. Sizin için, kurum için çok iyi bir fırsat. Hocam, bu hafta biliyorsunuz yani 3 Ekim Dünya Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü.
Evet.
Bu programı Türksoy'u bugüne denk düşürmemizin önemli nedenlerinden birisi de bu Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü. Biraz bugünü açar mıyız? Ne demek? Sürece nasıl karar verildi?
Evet, tabii ki memnuniyetle. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu yapmış olduğum görev sayesinde bu süreçleri bizzat yaşama ve gözlemleme imkanım oldu. Bu 3 Ekim'in de Türk dünyası Türkçe konuşan ülkeler işbirliği günü olarak ilan edilmesi sürecinde bizzat şahit oldum. Aslında 3 Ekim 2009 Nahçıvan zirvesinin, Nahçıvan deklarasyonunun yıl dönümüne tekabül ediyor. 3 Ekim 2009'da Azerbaycan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde Türk dili konuşan ülkeler devlet başkanları zirvesi yapılmıştı ve bu zirvede bu toplantılara kurumsal bir nitelik kazandırılması ve Türk devletleri arasındaki çok taraflı işbirliğinin kurumsal bir şekilde devam ettirilmesine karar verildi ve Türk Keneşi olarak adlandırılan, kısa da Türk Keneşi ya da Türk Konseyi olarak adlandırılan Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi kurulması kararı alındı. Bu açıdan 3 Ekim 2009 tarihi aslına bakarsanız belki de fiilen bu Türk Devletler Birliği'ne giden süreci, yani Türk dünyasının entegrasyonunda siyasi, ekonomik ve diğer sahalardaki bütünleşme sürecinin dönüm noktası oldu. Bir sonraki zirve İstanbul'da düzenlendi. Bu aynı zamanda Türk Konseyi'nin kuruluş zirvesidir. İşte burada da 3 Ekim'in Türkçe konuşan ülkeler işbirliği günü olarak ilan edilmesi ve kutlanması kararı alındı. Bunun dünyada örnekleri var. Mesela Avrupa Günü var. 9 Mayıs'ta Avrupa Birliği'ne üye ülkeler ve bu birlikte ilişkili ülkelerde Avrupa Günü kutlanıyor. Bunun üzerine bir aidiyet oluşturulmuş oluyor. Bir başka örneği ASEAN Günü diye bir gün var. İşte Güneydoğu Asya ülkeleri de kendi aralarında böyle bir entegrasyon yürütüyorlar ve bu noktada ortak bir kimlik yaratma adına ASEAN Günü kutluyorlar. Biz de bu fikrin buradan mülhem bir şekilde Türkçe konuşan ülkeler arasındaki bu ortak kimliği, ortak aidiyet duygularını güçlendirmeye yönelik bir karar olarak görüyoruz. Ama bundan sonra şunu da ifade etmek istiyorum. Bu bir güne sığdırılacak bir hadise değil, belki bir haftaya yayılacak faaliyetlerle kutlanıyor. Biz de mesela Türksoy olarak 5 Ekim tarihinde Türk dünyasının kültür başkenti olan, pardon 3 Ekim tarihinde Türk dünyasının kültür başkenti olan Kastamonu'da, Kastamonu'daki üniversitemizle ortaklaşa olarak büyük bir Türkistan kurultayı düzenleyerek 3 Ekim'i kutluyoruz.
Çok güzel. Yani gerçekten anlamlı bir gün bu anlamda. Dolayısıyla Türkçe konuşan topluluklar için, Türkçe konuşanlar için esasen Türkçe günü olmuş oluyor. 3 Ekim umarız ilgi artarak devam eder. Dediğiniz gibi bu anlamda çok ciddi alınması gereken mesafelere ihtiyaç var. Gerek Türk dünyasındaki ülkeler için gerekse Türkçe konuşan topluluklar arasında daha fazla yakınlaşmaya, kaynaşmaya ihtiyaç var. Ben de YTB'deyken bunu öncelikli bir mesele olarak sürekli gündemde tutardım. İsterseniz biraz Türksoy'a gelelim. Türksoy nedir? Ne zaman kuruldu? Amacı nedir? Hangi ülkeler üyedir? İsterseniz biraz bunları öğrenmiş olalım.
Tabii ki yani çok çarpıcı ifadelerle tarif etmek gerekirse Türk dünyasının UNESCO'su.
Evet.
UNESCO nasıl 1945 yılında kurulduğunda kültür üzerinden, eğitim üzerinden, bilim üzerinden zihinlerde barışı inşa etmeyi ve dünya barışına katkı sunmayı ilke edindiyse, Türksoy da bundan 25 yıl önce 1993 yılında Almata'da, o dönemde Kazakistan'ın başkenti Almata'da 6 Türk Cumhuriyeti'nin kültür bakanlarının imza koyduğu bir anlaşmayla kuruldu ve aynen UNESCO ilkelerini benimsedi. Türk dili konuşan toplumlar arasında kültür ortaklığı güçlendirmek, dil temelinde, kültür temelinde, ortak tarih temelinde geleceği birlikte inşa etme amacıyla kuruldu. Ve bu süreçte zengin Türk kültürel mirasının korunması, yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve dünyada tanıtılması doğrultusunda da amaçlar belirlendi. Ve bu amaçlar doğrultusunda da 25 yıldan bu yana faaliyet gösteriyor. Program öncesinde bahsettiğim bir husus vardı. Türk'ün Türkiye propagandasını yapmak. Propaganda belki olumsuz, negatif anlamlar içeriyor ama bir taraftan da işte tanıtım anlamına geliyor. Tabii ki bu Soğuk Savaş döneminde gerçekler çarpıtılarak yapılıyordu bu tanıtım. Biz burada gerçekleri çarpıtmıyoruz, tam tersi hakkını vererek tanıtıyoruz. Öncelikle birbirimizi tanıyoruz. Mesela şimdi buradan birkaç tane isim sıralayacağım. Dinleyicilerimizin kaç tanesi bu isimleri biliyor? Halbuki bu isimler bizim kardeşimiz dediğimiz toplumların kimliği niteliğinde. Onları dış dünyaya tanıtan kartvizitler. Mesela bir Türkmenistan'la kardeşlikten bahsediyorsak mutlaka Sultan Sencer'i bileceğiz. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusunun, büyük hükümdarının kabrinin Merv'de olduğunu bileceğiz. Merv'in 2015 yılında Türk dünyasına kültür başkentliği yaptığını bileceğiz ama Mahtum Kulu Firagi'yi bilmezsek, 17. yüzyılda yaşamış büyük Türkmen düşünürü, yani Türkmenistan coğrafyasındaki kardeşlerimizin Yunus Emre'si, Mevlana'sı, Hoca Ahmet Yesevi'si, Hacı Bektaş Veli'si niteliğindeki bu şahsı bilmezsek gerçekten ayıp etmiş oluruz. Türk soyu işte bunu tanıtıyor. Ya da Kırgızistan'ı ele aldığımızda mutlaka Cengiz Aytmatov dünyaya mal olmuş, evet, büyük bir yazar. Bu sene onun doğumunun 90. yılını kutluyoruz ve Türk soyu da bu çerçevede anma yılı ilan etti ve etkinlikler düzenleniyor. Ama şehrin meydanında çok devasa bir heykeli olan Toktogul Satılganov da var. Toktogul Satılganov bu Kırgızistan'da ozanlık geleneğinin önemli bir temsilcisi. Manasçılık geleneğinin önemli bir temsilcisi. Yani
Türkmenistan'ın Karacaoğlan'ı diyebilir miyiz?
Kırgızistan'ın Karacaoğlan'ı. Aynen öyle. İşte ya da Kazakistan'ı ele aldığımızda Abay Kunambayev. Onun özlü sözleri var. Kara sözler diye işte Türkçe'ye çevrildi. Aslına bakarsanız her bir tavsiyesi belki de günümüzde insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunlara belki bir reçete niteliğinde. İşte Abay Kunambay'ı, Muhtar Avezov'u tanımamız gerekiyor bu kardeşlikten bahsediyorsak. Tabii ki Azerbaycan'da Fuzuli çok iyi bilinen bir şair. Biz de sahip çıkıyoruz ama en az Azerbaycanlılar kadar Fuzuli'yi bilmemiz gerekiyor. Bahtiyar Vahapzade'yi bilmemiz gerekiyor. Aynı şekilde geçtiğimiz sene biz anma yılı ilan ettik. Bu Karabağ Hanlığı'nda vezirlik yapmış. Aynı zamanda önemli bir şair, doğumunun 300. yılında kitabını yayınladı. Karacaoğlan deyince bende çağrışımı uyandırdı. Yani aslında Türkçenin dünyası oldukça zengin ve Türkçenin dünyasında o kadar önemli eserler meydana getirilmiş ki biz daha onun belki de Türkiye'deki yaşayanlar olarak söyleyeyim %5'ine onuna hakimiz. Yani bildiğimizin dışında da deniz derya söz konusu. İşte Türk soy bu anlamda Türk kültürüne hizmet etmiş, önemli eserler bırakmış. Bu öncü şahsiyetlerimizin mirasını yaşatmak, onları yeni nesillere tanıtmak ve dünyaya tanıtmak anlamında da gayret gösteriyor. Biz o kadar köklü ve o kadar geniş bir coğrafyaya yayılmışız ki işte mesela Kaşgarlı Mahmut bundan bir sene önce Divan-ı Lügat-ı Türk'ü yazmış.
Evet.
Yusuf Has Sacip Kutat Kubile'yi yazmış, mutluluk bilgisini. Bugün bu eserler hala canlı. Ancak öyle bir işte küreselleşmenin yarattığı belki sorunlar çerçevesinde öyle bir noktaya gelmişiz ki sanki bunlar tarihin bir köşesinde kalmış ve bizden kopukmuş gibi. Biz bu tarihi sürekliliğin en azından korunması noktasında Türk soyu olarak önemli işlevler gördüğümüze inanıyoruz.
Hocam sizi dinlerken aslında sadece bir sorunun bile, hatta bir soru içerisindeki verdiğiniz yanıtların her birinin birer program konusu olması, evet, gerektiği gibi bir his oluştu içimde. Gerçekten dediğiniz gibi küresel bir çağda yaşıyoruz. Küresel çağ bize kendi değerlerimizi unutturuyor. Şimdi bahsettiğiniz isimler, Kaşgarlı Mahmut, Sultan Sencer, Satılganov ve diğer pek çok isimler bir o kadar değerli. Şöyle bir şey olsa belki kısmen anlaşılır. Bunlar unutulurken bunların yerini dolduracak, bizim anlam dünyamızdan olmayan isimlerle doldurmuyor olsak,
evet,
bu bir şekilde anlaşılabilir. Ama işte 300 Spartalı bir film. Bu dediğiniz isimlerden çok daha gerideki isimleri bizim kültürümüze, toplumumuza bir film olarak aktaran bir film. Ya da insanımız, özellikle gençler, ben de üniversitedeyim, Amerika'daki bir aktristin, bir artistin kaç çocuğu olduğunu, kaç yıl birlikte olduklarını çok daha iyi biliyorlar.
Evet.
Bugünkü sanatçıların değil, işte geçmiş sanatçıları da çok daha iyi biliyorlar. Bilmelerini çok belki eleştirmeyebilirim ama kendi değerlerini, kendi birikimlerini unutarak başka değerleri, kültürleri koyarlarsa bir süre sonra biz olmaktan çıkarız. Said Halim Paşa'nın 100 yıl önceki başbakanımızın bir sözü var, onu hatırladım. Hani vatanı ikiye ayırıyor, maddi vatan, manevi vatan, evet, diye. Maddi vatanı esasen işte toprak parçası olarak görüyor. Ve bu toprak parçası işgal edilse de er ya da geç bu işgal kaldırılır diyor. Ama manevi vatan işgal edilirse bu anlaşılmaz bile diyor. Yani kültürün, kimliğin, evet, medeniyetin işgali. Evet, küreselleşmeyle birlikte bunlar çok kaybediliyor ama kendi değerlerimizi de bilmemiz gerekiyor. Bir sözü daha hatırlatarak tekrar size sözü vereyim. Bosna'nın efsanevi lideri Ali Ezzetbegovic için çok hoş bir sözü var. İslam dünyasının iki temel sorunu var diyor. Birincisi eğitim, ikincisi de kopukluk. Ki İslam dünyası içerisinde Türk dünyası da var ama aynı söz herhalde Türk dünyası için de geçerli. Kesinlikle. Eğitim ve kopukluk konusunda çok ciddi sorunlarımız var. Herhalde Türk soyun bu anlamda öne çıkardığı ve isimlerini saydığınız değerler gerçekten her bir önemli. İnşallah belki bir başka programda bu isimlerden bazılarını Sultan Sencer'i, Satılganoğlu ya da Aytmatov'u bir şekilde programlarımıza konuk olarak
biz Macan üzerinde... Cuma bayağı. Evet. Hakikaten yani şimdi o kadar önemli isimler var ki şimdi biz Türkiye'de hiçbir esaret yaşamamışız. Yani bundan dolayı da belki bağımsızlığın, özgürlüğün kıymetini layıkıyla bilen bir toplum değiliz. Ama değişik vesilelerle esaret altında yaşayan Türk dilli halkları da görmek imkanımız oldu. Bu süreçte mesela demin zikrettiğim isim Macan Cumabay, Kazakistan'ın yetiştirmiş olduğu önemli bir şair. Çarlığın yıkılması döneminde Alaş Orda hareketinin öncülerinden. Alaş Orda hareketi Azerbaycan'da musavat gibi diyelim. Nasıl musavatın çalışmalarıyla 1918'de Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti kuruldu ki Azerbaycan işte demokratik cumhuriyet olarak Türk dünyasındaki ilk cumhuriyet. Türkiye Cumhuriyeti daha sonra 1923'te kuruluyor. Alaş Orda da Kazakistan'ın bağımsız devletini hedefleyen bir hareket ancak başarısız oluyor. Onun liderleri işte Bolşeviklerin ilan ettiği o Rusya'nın halklarının hakları deklarasyonuna sahip çıkıyorlar ve o çerçevede belki de aldatılıyorlar. Şunu söyleyeceğim, bu Macan Cumabay Türkiye'de milli mücadele yapılırken uzaktaki kardeşime diye bir şiir yazıyor. Yani kopukluktan bahsettiniz ya, mesafe olarak da ciddi anlamda bir mesafe var aramızda. Bu şiirle buradaki milli mücadeleye moral anlamda destek veriyor.
Hafızanızda varsa birkaç beytini söyleyebilir misiniz?
Evet, yani alıstaki bağruma Kazakçası. Sen diyor orada ağır azap çekiyorsun. Ben diyor burada ağır azap çekiyorum. Bize diyor yani bu reva mıdır? Bizim diyor yani her en kötü şeyde ihtimalde yine altın beşiğimiz, annemizin ak sütü gibi bizim olan Altay dağları var diyor. Yani en kötü ihtimal orada birbirimize işte kavuşuruz şeklinde bir ifadesi. Sadece moral destekle kalmıyor. Bu biliyorsunuz milli mücadelede önemli rol oynayan Sovyet yardımları var. İşte o Sovyet yardımlarını da aslında Rusya içerisinde yaşayan Müslüman toplumlar topluyorlar. Yani belki kadınlar kolundaki bileziği veriyor. Yani sırf işte İslam'ın en önemli kalesi olan işte Türkiye, Osmanlı Devleti düşmesin diye. Bugün nasıl Türkiye pek çok mazlum millet için güvence ise 100 yıl önce de Osmanlı Devleti öyleydi. Yani hani biz bu tarihi sürekliliği ben çok önemsiyorum.
Aslında bu önemli bir noktaya işaret ettiniz. Çoklukla Kurtuluş Savaşı sırasında Rusya yardımı ifade edilir ama bu yardımın arka planda Rusya'daki Türklerin, Rusya'daki Müslümanların rol oynadığı çok ifade edilmez.
Hint Müslümanlarından da toplanan gelen şeyler var ve Rusya Müslümanlarından da Macan Cumabay'a mesela bu yardım toplanmasında da aktif rol oynuyor. Biz eğer Türk gençleri olarak Macan Cumabay'ı tanımıyorsak ve gerçekten bizim bağımsızlığımız, bizim kimliğimiz açısından çok ciddi bir katkı bu. Yani hani hem maddi hem manevi. Kazak kardeşlerimize karşı vefasızlık yapmış oluyoruz. Yani ben en azından öyle düşünüyorum. Kendi öğrencilerime böyle anlatıyorum. Bunun gibi daha çok örnek var. Sizin bahsettiğiniz o manevi vatan gerçekten sınır çizilemeyecek bir coğrafya. Yani manevi vatan eğer siz Kaşgar'da gidip kendinizi yabancı hissetmiyorsanız Kaşgar sizin vatanınız ki orada da Türkçenin yani her lehçesiyle Anadolu Türkçesiyle de işte Kazak Türkçesiyle de rahatlıkla iletişim kurabiliyorsunuz. Orası sizin işte manevi vatanınız oluyor, gönül dünyanız oluyor. Kültürler arasında sınır çizmek mümkün değil. Yani Türk kültürünü diğer kültürlerden belki de farklı kılan belki de üstün yanı iletişime geçtiği her kültürle barış içerisinde yaşamış ve alışveriş içerisinde olmuş. Yani şimdi belki
açık
çok
bir kültür,
çok uçuk bir medeniyet. Çok uçuk bir örnek ama yani bir Ermeni'nin işte kültürel olarak sahip çıktığı değerlerle bir Azerbaycanlı'nın, bir Anadolu Türk'ünün sahip çıktığı değerler aslında çok farklı değil. Yani aramızdaki rekabet ne için biliyor musun? Dolma senin mi benim mi? İşte lavaş
bunu,
Ermeni lavaşı mı Azeri lavaşı mı?
Ben
işte,
bunu şöyle ifade ederim
düdük,
hocam.
Düdük işte Azerbaycan çalgısı mı? Yani bu aslında kültürel olarak Türklerin farklı toplumlarla ne kadar hoşgörü içerisinde, barış içerisinde, alışveriş içerisinde yaşadığını da bir göstergesi.
Bu tabii hocam bir özgüven meselesi.
Evet bir, bizim bu noktada hiçbir sıkıntımız yok.
Kendine, toplumuna, kimliğine, tarihine bir güven meselesi. Pek çok milletin bir ötekisi vardır.
Evet.
Yani işte bir Yunan olmanın ötekisi bir ölçüde Türk olmaktır. Ya da ne bileyim bir Ermeni olmanın ötekisi bir ölçüde Türk olmak olabilir. Ama dünyada çok az millet vardır ki, ya da yoktur belki de ama çok az vardır ki, ötekisi millet olmak için ötekisine ihtiyaç duymayan bir millettir.
Kesinlikle.
Bizim milletimiz de gerçekten böyle bir millettir. Millet olmak için bir düşman yaratmaya, bir öteki üretmeye, öteki üzerinden kendisini tanımlamaya ihtiyaç duymayan bir millettir. Gerçekten böylesi bir özgüvene sahip dünyada çok az millet vardır. Ben sizden şeyi duyduğuma sevindim. Rusya Türklerinin katkılarını. Evet. Dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Birkaç hafta önce burada yine bir Hindistanlı konuğumuz vardı. Ümeyr Anas diye.
Evet.
O da Hindistan Müslümanlarının katkılarını bize anlatmıştı. Hatta orada hilafet hareketinin içeriğinden de bahsetmişti. Aslında çok güzel gidiyor ama benim de sorularım var. İstersen o sorularımızla devam edelim.
Sizin katkınız da çok fazla. Ben de yani hakikaten bundan çok mutlu oldum. Biraz önce bahsettiğini sussa da belki bir ilave yapmak istiyorum.
Buyurun ondan sonra devam edelim.
Yani herkes kendini bir şekilde tanımlıyor. Türkiye ilişkin de çok güzel tanımlar var ama biz varoluşumuzu insanlığa hizmet etmekle, yani varlığımızı tabii Yaradan'dan ötürü Yaradan'ı sevmekle izah eden bir milletiz. Yani
Yunusça bir bakış. Evet.
Bizim ötekiyle vesaireyle ilişkimiz yok. Biz olmaya zaten değil mi? Yani bizde birinci tekil şahıs yok. Genelde işte çoğul ifadesi var.
Değerli dinleyiciler, radyolarını yeni açanlar için, farklı ülkelerde bizi dinleyip yeni açanlar için hatırlatalım. Kudret Bülbül ile Çeşmi Cihan programındasınız. Konuğumuz Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Profesör Doktor Fırat Purtaş. Hocam Türksoy'dan biraz bahsettiniz ama biraz belki dinleyicilerimizin daha iyi anlaması açısından bir de Türk Konseyi var.
Evet.
Arasında ne tür bir görev dağılımı var?
Tabii şöyle, Türk Konseyi Dışişleri Bakanlıkları personellerinin görev yaptığı bir kurum ve esas misyonu devlet başkanları düzeyinde zirveleri hazırlamak ve burada alınan kararları hayata geçirmek ve takibini yapmak. Çok önemli bir kurum Türk Konseyi ve bizim çatı kuruluşumuz. Biz her ne kadar Türk Konseyi'nden daha önce kurulmuş olsak da, 25 yıllık bir geçmişe sahip olsak da ve Türksoy'un kuruluşunda da yine devlet başkanlarının kararları, onların himayesi belirleyici olsa da Türk Konseyi Dışişleri Bakanlıkları personeli üzerinden bu faaliyetleri yürüttüğü için ve devlet başkanlarımızın talimatlarını yerine getirdiği için, ki biz de o talimatları yerine getirmek doğrultusunda faaliyet gösteriyoruz, Türksoy'un da üstünde yer alan bir yapı. Mesela Türk Konseyi'nin altında Türksoy benzeri başka kurumlar da var. Türk Akademisi Astana'da kurulmuş. Türk Kültür ve Miras Vakfı Bakü'de merkezi. Aynı zamanda ilişkili kurumumuz TÜRKBA var. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi. Bütün bu kuruluşlar uluslararası örgüt niteliği taşıyan, diplomatik statüye sahip, resmi olarak bu Türk Cumhuriyetleri arasındaki entegrasyon için çalışıyor. Türksoy'un diğer kuruluşlardan farkı, Türksoy'u çalışmalarına gözlemci statüsünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katılıyor. Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan, Başkurdistan gibi özerk cumhuriyetler katılıyor. Moldova'da yaşayan Gagavuz yeri özerk bölgesi Türksoy'un faaliyetlerine katılıyor. Türk Konseyi'nde 4 tane kurucu üye var. Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan. En son bildiğiniz gibi Eylül ayının başında Issıkgöl'de, Kırgızistan'da Türk Konseyi zirvesi yapıldı. Bu zirvede Macaristan gözlemci üye olarak örgüte dahil oldu.
Biz de o zirve üzerine bir program yapmıştık burada.
Evet. Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev bu zirveye katıldı ve bizim açımızdan en önemli belki de mesajı şu oldu. 2020 yılında Hive'yi Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan etmeyi teklif etti. Bu biliyorsunuz Kültür Başkenti uygulaması soracağım 2012 yılında başlamıştı. Şimdi ve gerçekten bizim kültür hayatımıza ciddi bir canlılık getirdi, ivme kazandırdı. Şimdi Özbekistan'ın da bu süreçte talip olması gerçekten hem Özbekistan Türk Soy'a katılımı, Türk Konseyi'ne belki uzun vadede geri dönüşü noktasında katkı sağlayacak bir gelişme.
Uzun zamandır ayrıydı Özbekistan. Tabii Özbekistan bizim kültürümüzün, medeniyetimizin beşiği.
Kesinlikle.
Çok köklü bir ülke. Dolayısıyla tekrar bu kurumlarda yer alması çok büyük eksiklikte almaması daha doğrusu dönüşü gerçekten son derece değerli. Hocam genel olarak konuştuk ama somutlaştırırsak Türk Soy'un somut olarak ne tür faaliyetleri var?
Evet Kudret Hocam, bildiğiniz gibi Nevruz Türk dünyasının ortak değeri. Yani Türk Soy'un mesela markası haline gelmiş Nevruz. Nevruz kutlamaları her sene Türk Soy'u tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gibi çok önemli merkezlerde. Bu zamana kadar iki defa kutlandı. UNESCO Genel Merkezi gibi önemli yani bütün dünya devletlerinin üyesi olduğu uluslararası örgütlerde kutlandı. Onun dışında dünyanın hemen hemen pek çok yerine Arjantin'den tutun Kore'ye kadar biz bu geleneği, bu gelenek üzerinden büyük kültür dünyamızı tanıtmak için çalışmalar yürüttük. Sonra bu son dönemde kültür başkenti ilanı ve kültür başkenti etkinlikleri dediğim gibi kültür hayatımızı canlandırdı. Bu zamana kadar 2012'den bu yana kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu yılda Kastamonu bu unvanı taşıyor.
Daha önce Eskişehir galiba.
Eskişehir 2013 yılındaydı. Evet. Önümüzdeki sene Kırgızistan'ın Oş şehri bu unvana aday. Yani bu gene örnekleri olan uygulama. Avrupa Kültür Başkenti var biliyorsunuz. Gibi, 2010 evet. yılında İstanbul Avrupa Kültür Başkenti'ydi. Ama biz kıyasladığımızda en dinamik işte etkinliklerin olduğu başkentin Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu söyleyebiliriz. Bu anma yılları ilanımız. Bu yıl işte hem
Macar... Kültür başkentlerinde sadece başkent ilan edilmiyor bildiğim kadarıyla.
Bir tabii çok yıl boyunca yapılıyor. Çok farklı etkinlikler yapılıyor.
Ne tür etkinliklerle birlikte bu ilan söz konusu oluyor?
Mesela gelenekselleşen faaliyetleri var Türk Soy'un. Ressamlar buluşması mutlaka yapılıyor. Bu buluşmanın sonucunda ortaya çıkan eserler bir kataloğa dönüştürülüyor ve bu katalog yayınlanıyor. Sonra bu eserler dünyanın farklı sanat merkezlerinde sergileniyor. Türk Soy'un yurt dışındaki sergisi 2010 yılında Floransa'da başlamıştı. Neredeyse bütün Avrupa'yı dolaştı ve en son Filibe'de önümüzdeki sene Bulgaristan'ın Filibe şehri Avrupa Kültür Başkenti olacak. Orada yapılan sergiden sonra buraya geldi. Fotoğrafçılar buluşması, edebiyat dergileri kongresi. Mesela bizim geleneksel çalışmalarından bir tanesi de Avrasya Yazarlar Birliği ile ortaklaşa yürüttüğümüz Edebiyat Dergileri Kongresi. Her yıl bu kongreye 15'e yakın ülkeden 30'dan fazla Türkçe edebiyat, edebi yayın yapan dergi katılıyor. Derginin yöneticileri, yazarları katılıyor. Her sene yılın edebiyat adamını seçiyoruz. Geçen sene Özbekistan'dan bir yazarımızdı. Sonra Türk Dünyası UNESCO'su olmak UNESCO'yla da yakın işbirliğini gerektiriyor. Bizim üye ülkelerimizin UNESCO Milli Komisyonları yakın ortaklarımız. Onlarla yani her yıl yapmaya çalışıyoruz ama bazen aksayabiliyor, iki yılda bir olabiliyor. Özellikle somut olmayan kültürel miras alanında, yine kültürel varlıkların korunması alanında UNESCO Milli Komisyonları toplantıları düzenliyoruz. Müzecilik alanında...
UNESCO ile birlikte faaliyet yapıyoruz. Yaptığınıza göre Türk Soy aslında sadece Türk Cumhuriyetleri ile faaliyet yapan, sadece onlarla faaliyet yürüten bir kuruluş değil anladığım kadarıyla.
Tabii tabii yani.
UNESCO Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla da birlikte faaliyetler yapabilen bir kuruluş.
Önümüzdeki ayın 11'inde Rabat'ta İSESCO'nun genel kurulunda Türk Soy ile İSESCO arasında 3 yıllık bir işbirliği protokolü. Evet, İSESCO İslam İşbirliği Örgütü'nün eğitim, bilim ve kültür kuruluşu. Merkezi Rabat'ta ve bu yapıya da hemen hemen bütün İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri dahiller. Ve biz de yani Türk dünyası İslam dünyasının bir parçası, yani o noktada zaten ortak üyelerimiz var. Bu kurumla, İSESCO'yla özellikle bilimsel çalışmalarda ortak projeler yürütüyoruz. Geleneksel sanatların turizme etkisi, el yazmalarının işte dijitalizasyonu gibi farklı alanlarda, mesela bu önümüzdeki 3 yıllık eylem planında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de ortak bir çalışmayı planlıyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti biliyorsunuz ancak TÜRKSOY üzerinden Türk dünyasına, İslam İşbirliği Teşkilatı üzerinden de İslam dünyasına açılan, dünyanın işte izole ettiği bir ülke. Bu tür ortaklıklar hem bizim uluslararası planda tanınırlığımızı, saygınlığımızı artırıyor, hem de insanlık adına güzel işler yapıyoruz.
Ne güzel. Ağır ağır toparlayalım hocam. Son iki sorum daha var. TÜRKSOY faaliyetleri anladığım kadarıyla daha çok kültür, sanat, edebiyat alanına yoğunlaşmış durumda. Peki TÜRKSOY bu faaliyetleri sadece üye ülkelerde mi yapıyor? Yoksa özellikle Avrupa'da yaşayan Türk topluluklarda da Türk kültürünü geliştirmek gibi bir hedefi var mı? Bunu niye soruyorum? Çünkü Avrupa'da, Amerika'da yaşayan çok köklü bir Türk nüfusu var, milyonlarca. Evet, evet. Özellikle orada Türk dilini geliştirmeye yönelik çok acil bir ihtiyaç var. Geçmiş tecrübelerimden ben de biliyorum. Dolayısıyla Avrupa'daki, Amerika'daki, Avustralya'daki Türkler de onların dillerini geliştirmek, onlara yönelik kültür sanat faaliyetleri yapmak da sizin amacınız mı? Onlar da sizin hedef kitleniz mi?
Kesinlikle Kudret Hocam. Biliyorsunuz Türk dilinin yaygınlaştırılması ve Türk kültürünün tanıtılmasına yönelik Yunus Emre Enstitüleri'miz var. Yine TÜRKSOY'un en yakın paydaşlarından bir tanesi de Yunus Emre Enstitüleri. Onların Avrupa'daki örgütlenmeleri bize göre çok çok daha güçlü. Bizim tek bir merkezimiz var ve Kültür Bakanlıkları esas bizim kaynak sağlayan kurumlarımız. Bu potansiyelle, diğer işte kurumların da desteğiyle biz Avrupa'nın hemen hemen her başkentinde etkinlik yaptık. Beni en çok etkileyen etkinliklerin bir tanesi Londra'da oldu mesela. Londra'da Westminster'da, yani tam merkezinde eski bir kilisenin salonunda, 2500 kişilik bir salonda işte bir Türk dünyası Nevruz buluşması gerçekleştirmiştik. 2500 kişi salonda vardı, o kadar kişi de fuayede vardı. Ve gelenlerin çoğu orada eğitim gören öğrencilerdir. Öğrencilerdi. Büyükelçilikler üzerinden bu öğrenci topluluklarıyla temas kurmuştuk. Onlar çok aktif yer aldılar. Biz şimdi mesela bir diaspora oluşturmak, bir güçlü lobi kurma çabasındayız, hedefindeyiz. Bu noktada aslında sadece Türkiye vatandaşlarını hedeflemememiz gerekiyor. İşte Azerbaycanlı, Kazakistanlı, Tataristanlı, Türk dilli halkların tamamını hedeflememiz gerekiyor. Bizim o etkinliğimiz Londra'da yaşayan bütün Türk dilli halkları bir araya gelmeye vesile oldu. Birbirlerini tanıdılar. Tanıyanlar belki dostluklarını güçlendirdiler. Sanat, kültür üzerinden kurulan diyaloglar karşı tarafta daha fazla saygı uyandırıyor. Yani zaten kültürün en önemli işlevi güven oluşturmak. Yani tabii ki aynı kültürün mensuplarının birbirlerine olan güveni de daha güçlü oluyor. Bizim bu Londra gibi, Paris gibi, Strasbourg gibi, Viyana gibi merkezlerde yapmış olduğumuz etkinlikler çoğu Yunus Emre Enstitüleri ile yapmış olduğumuz etkinliklerdi. Orada yaşayan Türk dilli halkları inanılmaz mutlu etti. Maalesef olumsuz şeyler de var, yani Türklere karşı olumsuz bir algı da var, imaj da var. Bunun kırılmasında, değiştirilmesinde yapmış olduğumuz bu çalışmaların çok katkı sağladığını düşünüyorum. Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'na yönelik bir çalışma yapmıştık. Etkinliğin ardından hiç unutmuyorum, bir vatandaşımız ağlayarak kucakladı. Yani bu tür etkinliklere orada hasret kalındığı yönünde bir samimi ifadesi vardı. Komşularını davet etmiş, dostlarını davet etmiş ve bu tür başarılı işler insanın ait olduğu medeniyete olan bağlılığını da güçlendiriyor.
Özellikle yurt dışında yaşayan insanımız için bunlar son derece anlamlı.
Onlar daha
belki Türkiye'de çok o kadar ihtiyaç duyulmayabilir ama yurt dışında nasıl söyleyelim, başka kimlikler, başka kültürler arasındaysan kendi kimliğini, kendi aidiyetini daha fazla bilmek ve onunla daha fazla gurur duymak ister.
Bir de yabancılara da şöyle bir mesaj ulaştırıyoruz. Türk kültürü sadece Türkiye'den ibaret değil. Yani geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Türk kültürü dendiğinde Türkiye ile birlikte Azerbaycan var, Kazakistan var, Kırgızistan var, Özbekistan var. Yani böyle bir nasıl Fransızlar Frankofoni örgütü üzerinden işte kendi kültürlerini işte anlatıyorlar. Ya da İngilizler bu Commonwealth içerisinde İngilizceyi işte aynı şekilde kullanıyorlar. Biz de aslında bir Türkofon, yani Türk dilli dünyanın olduğunu bu etkinliklerle tanıtmış oluyoruz. Çoğu da belki bunu bilmiyor, yani ilk defa öğrenmiş oluyor. Mesela Amerikan Başkanı danışmanlarından bir tanesi Rusya'da 20 milyona yakın Türkçe konuşan Müslüman bir nüfus olduğunu bizim faaliyetlerimiz sayesinde öğrenmişti. O da bilemiyorum yani, ilgi çekici bir anekdottu benim aklımda kalan.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Aslında bir sonraki sorumu da yanıtladınız ama belki ekleyeceğiniz bir şey olur düşüncesiyle tekrar sormuş olayım. İki güzel örnek verdiniz. Ben şu ana kadar yaptığınız faaliyetler arasından sizi en çok etkileyen üç faaliyetten bahseder misiniz dedim. Bir iki faaliyetten bahsettiniz. Belki bir iki tane daha bahsedebilirsiniz.
Tabii değerli hocam, aslında biz çok büyük bütçeli büyük faaliyetler de yapıyoruz. Çok böyle mütevazi faaliyetler de yapıyoruz. Yani çok belki masraf bile yapmadığımız, ama her birinin insanlığa ciddi katkı oluşturduğuna ve bizim işte zengin medeniyetimizin korunması noktasında katkı sağladığına inanıyoruz. Ve tabii insan öğrendikçe ne kadar az bildiğini fark ediyor. Ben de daha geçen hafta Borçalı Türklerine ilişkin bir etkinlik yaptık. Borçalı hemen burnumuzun dibinde, Gürcistan'ın sınırları içerisinde ve Borçalılar Türkiye'de yaşıyorlar, Azerbaycan'da yaşıyorlar. 500 bin nüfus Borçalı'da yaşıyor. Ama inanın tanımıyoruz onları. Evet, ve bizdeki bu aşıklık geleneğinin aslında kaynağı orası. Büyük ozanlarımızdan bir tanesi merhum Aşık Şeref Taşlıova'nın mesela ben Borçalı'dan olduğunu bu etkinlik sırasında öğrendim. Daha fazla kendi kültürümüze, kendi medeniyetimize ilgi duymamız gerekiyor. Ben hakikaten kendimi şanslı görüyorum. Bu görev sayesinde pek çok şeyi yaşayarak öğrendim. Ama dinleyicilerimiz de Türk Soyu'nun internet sayfasını, sosyal medya üzerindeki...
Ben de tam onu soracaktım. 160 ülkeden şu an bizi dinleyenler için bir mesajınız var mı? Türk Soyu faaliyetlerine katkı verebilirler mi? Ya da Türk Soyu onlar için ne yapabilir gibi genel olarak bir
mesajınız var. Tabii en önemli katkı, yani bu yapılan çalışmaları duyursunlar. Eşine, dostuna duyursun. Yani hakikaten hepimizin yüzünü artacak güzel işler var. Mesela bizim sayfamıza girdiklerinde önce kısa bir tanıtım filmimiz var, 5 dakikalık. O filmle Türk Soyu hemen tanıyabilirler. Ama YouTube'a Türk Soyu yazdıklarında Türk Soyun Gençlik Oda Orkestrası'nın konserlerini, Türk Soyun Halk Çalgıları Orkestrası'nın konserlerini, Türk Soyu Gençlik Korosu daha kurulduğu yıl dünya koro oyunlarında 3 tane altın madalya kazandı. Onun etkinliklerini ve daha pek çok şeyi de görebilirler. Bunlar çoğu da zaten gençlere yönelik çalışma. Kültürel temelinde, bizim işte ortak dilimiz, ortak tarihimiz temelinde yarınlarımızı inşa etmek için yapmış olduğumuz mütevazi katkılar. Onlar da bu faaliyetleri çocuklarına anlatarak, belki eşlerine, dostlarına tanıtarak bu çalışmalara katkı sağlayabilirler diye düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben gerçekten çok teşekkür ederim.
Çok aydınlattınız. Çok sağ olasınız. Değerli dinleyiciler, şöyle toparlayalım ya da kapatmış olalım. Hocam diasporadan bahsetti. Gerçekten Türkiye'nin çok köklü bir diasporası var. Milyonlarca insanı yaşıyor Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da. Bunları sadece 1960'lardan sonrası göçle gidenler olarak değerlendirmek eksik bir değerlendirme olur. Sayılar genellikle onlar üzerinden okunuyor ama 1960'lardan önce gidenler var. Evet. Oraya sadece Türkiye'den değil, Türk dünyasından giden insanlar var. Osmanlı coğrafyasından giden insanlar var. Ben bu hafta sonu bir yerde Türkiye'nin diaspora politikası diye bir konuşma yapmıştım. Evet. Sonra orada da ifade ettim. Haftaya yine benzer bir konuşma yapacağım. 6 ayrı basamakta en dardan en genişe doğru bir sıralama yapmıştım. Diasporayı olabildiğince geniş tanımlamak ve olabildiğince dokunmak gerekiyor hocam. Siz de ona bir ölçüde ifade ettiniz. Niye? Çünkü özellikle yurt dışında yaşayan insanımız için, bu insanımızı en geniş anlamda kullanıyorum sadece Türkiye'den değil, en geniş anlamda dokunmak lazım. Çünkü bugün yanımıza alamadıklarımız yarın karşımızda görebileceklerimizdir. Ya da bugün karşımızda gördüklerimiz dün yanımıza çekemediklerimizdir. Bu nedenle diasporayı çok geniş anlamda tanımlamak ve olabildiğince yakınımızda tutmaya çalışmak gerekiyor. Dinleyicilerimiz belki şöyle bir çelişkiyi düşünebilirler. Ya bu programda bir taraftan Türk dünyasına yönelik programlar da yapılıyor. İslam dünyasına yönelik programlar da yapılıyor. Avrupa'nın sorunları da tartışılıyor. Bu ne biçim bir program? Türkçü mü, İslamcı mı, Batıcı mı gibi bir kaygı, bir eleştiri düşünülebilir. Bence Türkiye gibi bir ülke için böyle bir daraltma çok yersiz bir tanımlama olur. Türkiye sıradan bir ülke değil. Türkiye ile Avrupa'yla da ilişkilerini elbette güçlendirmeli. Türk dünyasıyla da ilişkilerini güçlendirmeli. İslam dünyasıyla da ilişkilerini güçlendirmeli. Bizim açımızdan Türk Konseyi ile ilişkilerini güçlendirmek, İslam ülkeleriyle işbirliklerini güçlendirmek birbirine alternatif değil. Tam tersine biz zaten buyuz. Yani tarih boyunca siz de çok güzel ifade ettiniz. Biz geçtiğimiz ülkelerde sürekli ötekiyle, birlikte olduğumuz insanlarla çok yakın ilişkiler kurabilmiş bir milletiz. Ve bu yakın, Hazreti Mevlana'nın o işte geleneğinde de ifade edildiği gibi, bu yakın diyalog kurabilme, ötekini, diğerini anlayabilme, onunla birlikte yaşayabilme geleneğini çok güzel başardığımız için ötekisi olmayan bir millet olmuşuz.
Kesinlikle. Ben yani Türk dünyasına bakış açım, Türkçeyi sevenler, illa Türkçe konuşması değil, Türkçeyi sevenler bu dünyanın parçası. Hazreti Mevlana'dan bahsedince, aynı dili konuşan değil, aynı ideali paylaşanlar anlaşabiliyor.
Aynı duyguyu.
Bizim dilimiz gerçekten barış dili. Bizim dilimiz karşılıklı saygıyı, karşılıklı sevgiyi tavsiye eden bir dil. Ve şöyle artık hani Türkiye'nin model olmasından da bahsediyoruz. Çarpıcı, unutamadığım hatıralar deyince aklıma geldi. Çok uzak bir coğrafyada, Brezilya'da bir etkinlik yaptık. Brezilya'da 3 tane Türk Cumhuriyeti'nin büyükelçiliği var. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan. Brezilya'nın başkenti de diğer şehirlerine göre, Sao Paulo'ya ve Rio'ya göre çok uzakta kalmış. Çok gelen giden olmuyor yani orada. Ve bu büyükelçilikler Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının 25. yılında ortak bir çalışma yapalım diye karar vermişler. Ne yapabiliriz? Ortak kuruluşumuz var, Türksoy. Türksoy'a başvuralım. Ve böylece bir çalışma başlattık. Bu üç ülkenin tarihi, kültürel zenginliklerini sergileyen fotoğraf sergisi ve üç ülkenin geleneksel müziklerinden örnek sunan bir küçük konser ve bir de küçük panel gerçekleştirdik. Büyükelçilerimiz de konuştular. Ertesi gün Brezilya basınında şu haber yer aldı. Brezilyalı senatör şu şekilde bir ifade kullanmışlar. Ben İspanyolca bilmediğim için anlamamıştım. Latin Amerika ülkeleri Türk Cumhuriyetleri gibi onları örnek alarak kendi aralarında dayanışma göstermelidir. Hakikaten bu bizim için gurur verici. Tabii ki bu dayanışma sadece resmi düzeyde değil, sivil toplum düzeyinde de artırılmalı ki bunun da çok güzel örnekleri var. Daha bugünlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 20.sini düzenledi. Türkçe konuşan girişimciler buluşması. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Yani inşallah bu tabanda da genişleyecek, yayılacak ve biz gelecekte birlikte emin adımlarla ilerleyeceğiz.
Çok yoğun işbirliklerine ihtiyaç var. Latin Amerika dediniz. Orada da yine diaspora bağlamında bir akrabamız var diyelim. Akraba topluluklar Latin Amerika'da oldukça etkin.
El Turkolar.
Dolayısıyla dünyanın neresine gidersek gidelim mutlaka diaspora bağlamında birlikte olmamız gereken topluluklar var. Değerli dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Çeşmi Cihan.